Ayrım 4. Dostumun kitabı Anatole France. Sayfa 38. 7. Şafakta yazılan not. İşte bir kış gecesinin ürünü benim ilk anılar Demet'im. Bırakayım da rüzgarda savrulsun mu? Bağlayıp bir ambara götürmek daha iyi olmaz mı? Kanımca düşünceler için iyi bir besin olurdu bunlar. İnsanların en iyisi ve en bilgini olan Bay Lite, her ailenin bir belgesel hazinesinin, bir manevi tarihçesinin olmasını isterdi. İyi bir felsefenin bana gelenek ve korumaya büyük değer biçmeyi öğrettiğinden beri, burjuva ailelerinin bütün ortaçağ boyunca basit bir aile sicili tutmayı düşünmediklerine ne kadar yanmışımdır. Böyle bir kütüğe aile yaşamının belli başlı olayları kaydedilir ve kuşaktan kuşağa devredilirdi. Bu sicillerdeki notlardan, hatta kısa bile olsa, zamanımıza kadar ulaşanlar ne kadar merak verici olurdu. Biraz özen ve biraz takip düşüncesi sayesinde kaybolmuş nice temel bilgi ve nice deneyim kurtarılmış olurdu. İşte ben kendi adıma yaşlı filozofun arzusunu yerine getireceğim, bu notlar saklanacak ve Nozier ailesinin sicili yayınlanmış olacak. Geçmişten hiçbir şeyi kaybetmeyelim. Gelecek ancak geçmişle kurulur. Yeni Aşklar 1. Bitki Bahçesindeki İnziva Köşesi. Okuma bilmiyordum. Yırtık pantolonla dolaşır, dadım burnumu silecek olsa ağlardım. Öte yandan, ünlü olmak için yanar tutuşurdum. Gerçek şuydu, körpe çağımda gecikmeden hemen ünlü olma, insanların belleğinde sonsuz olarak yaşama isteği duyardım. Yemek odasındaki masanın üzerine kurşun askerlerimi yayarken, bir yandan da bu arzuma ulaşmanın yollarını arardım. Elimden gelse ölümsüzlüğü savaş alanlarında fethetmeye giderdim. Ben de ufacık ellerimde oynattığım ve muşamba üzerinde yürütülen savaşlarda yazgılarını belirlediğim şu generallerden birine benzerdim. Fakat askerlik alanında ün kazanmak için koşul olan at, üniforma, alay ve düşman bulmak benim elimde olan bir şey değildi. Bunun için aziz olmayı düşündüm. Bu daha az malzeme isteyen, daha çok övgü alan bir işti. Annem dindardı. Onun kendisi gibi cana yakın ve ciddi olan dindarlığı beni çok etkilerdi. Bana sık sık zevkle dinlediğim, içimi aşk ve şaşkınlıkla dolduran azizlerin yaşamını okurdu. Bu nedenle Tanrı'nın sevgili kullarının yaşamlarını değerli ve imrenilecek hale getirmek üzere işe nereden başladıklarını biliyordum. Din uğruna ölenlerin mübarek bedenlerinden ne ilahi kokular yayıldığını biliyordum. Ama din uğruna ölmek çok ileri gitmekti. Buna hiç yanaşmadım. Yine gücümü aşan peygamberliği ve kerametler göstermeyi de aklıma getirmiyordum. Ben, uygulaması kolay ve inanılır olduğu için çilede karar kıldım. Zaman yitirmeden kendimi bu işe vermek için önce yemek yemeyi reddettim. Yeni eğilimimden haberi olmayan annem hastalandığımı sanarak bana acı veren bir endişeyle yüzüme baktı. Buna karşın ben oruca devam etmekten geri kalmadım. Sonra aklıma azizlerden bir dikili taş üzerinde yaşamış olan Simon Stylit gelince ben de mutfaktaki musluk taşının üzerine çıktım. Ama orada yaşamaya olanak bulamadım. Çünkü hizmetçi kız Julie beni çabucak indirdi oradan. Musluk taşından yere inince büyük bir hevesle olgunluk yoluna atıldım. Servetini fakirlere dağıtan Aziz Nicolas de Patra gibi yapmaya karar verdim. Babamın çalışma odasının penceresi rıhtıma bakardı. Yeni ve parlak olduğu için bana verilmiş olan 10-12 kadar çil çil parayı bu pencereden sokağa fırlattım. Arkasından da bilyelerimi, topaçlarımı, fırıldağımı ve yılan balığı derisinden yapılmış kamçımı attım. Babam pencereyi kapatarak, "Bu çocuk sersem midir nedir?" diye bağırdı. Hakkımda böyle bir yargıya varılmasından hem öfke hem de utanç duydum. Fakat düşündüm ki babam benim gibi aziz olmadığı için azizlerin ününü ve şerefini benimle paylaşamazdı. İşte bu düşünce benim için büyük bir avuntu oldu. Gezintiye çıkma saatim gelince başıma bir şapka geçirdiler. Kendisine kirli bir takke verildi mi onu başına geçirmeden önce çamura bulamayı ihmal etmeyen ermiş labiaya benzemek için ben de şapkamın tüyünü çekip kopardım. Annem para ve şapka işini öğrendiği zaman omuzlarını silkti, içini çekti. Gerçekten onu üzüyordum. Azizlerin yaşamında sık sık belirlenen bir kurala uymak için gezinti sırasında çevrendeki şeylere bakar da eğlenirim diye gözlerimi yerden ayırmazdım. Bu esinliğe ulaştırıcı gezintiden dönüşte ermişliğimi tamamlamak için eski bir koltuğun kıllarını sırtıma doldurarak kendime bir silis. Hristiyanlıkta kendine eziyet için giyilen kıl gömlek ya da kıl kuşak yaptım. Bu yüzden de yeni sıkıntılara katlandım. Çünkü Julie tam da Aziz François'nın oğullarını taklit etmekte olduğum bir anda beni yakaladı. Koltuğu deldiğimi görünce basitliği yüzünden konunun özünü anlamayıp görünüşü üzerinde durduğu için kıçıma bir iki şaplak attı. O günün üzücü olayları üzerine düşünürken aile içinde ermişlik derecesine ulaşmanın zorluğunu anladım. Aziz Anton ile Aziz Jerome'un çöle, aslanlar ve aygıpanlar arasına niçin gittiklerini kavradım. Hemen ertesi günden başlayarak inzivaya çekilmeye karar verdim. Saklanmak üzere kendime bitki bahçesinin ağaçlı kuytu bir köşesini seçtim. Aziz Paul Leemit gibi sırtımda palmiye yapraklarından bir entari, düşünceye dalarak bu köşecikte yaşamak istiyordum. Şöyle düşünüyordum. Bu bahçede bana besin olabilecek bitki kökleri bulunur. Karşı sırtta da bir kulübecik görünüyor. Oraya çıktım mı yeryüzünün bütün hayvanlarının arasında olacağım. Pençeleriyle Mısırlı Azize Marie'nin mezarını kazan aslan, çevrede inzivaya çekilmiş biri ölünce cenaze töreni için elbette gelip beni bulacaktır. Tıpkı Aziz Antoine gibi, teki ayaklı adamı ve insan bedenli atı göreceğim. Kim bilir, belki de melekler şarkı söyleyerek beni alıp gökyüzüne götürürler. Uzun zamandır bitki bahçesinin benim için kutsal bir yer olduğunu, basma resimli eski İncil'de gördüğüm cennete bir hayli benzediğini söylersem, verdiğim karar pek o kadar acayip görünmeyecektir. Bakıcım beni sık sık bu bahçeye götürürdü. Orada içim sanki dinsel bir hafiflikle dolardı. Gökyüzü bile bu bahçede bana her yerdekinden daha ilahi, daha saf görünürdü. Ayı ini, fil barınağı, papağan ve kaplan kafesleri üzerinden süzülüp giden bulutların arasında beyaz sakallı mavi giysisiyle Tanrı Baba'yı hayal meyal seçer, kolunu uzatarak beni de antilop, tavşan ve güvercinlerle birlikte kutsadığını görür gibi olurdum. Dağ servisinin altına oturduğum zaman Tanrı Baba'nın parmaklarından saçılan ışığın dallar arasından süzülerek başıma indiğini fark ederdim. Yüzüme sevimli sevimli bakarak avucumdan öteberi yiyen hayvancıklar, Adem babamız ve günahın bilinmediği ilk günler hakkında annemin bana öğrettiklerini aklıma getirirdi. Bir zamanlar Nuh peygamberin gemisindeki gibi bir araya gelen yaratıklar topluluğu, çocuk ruhunun güzelliğine bürünüp bir kat daha güzelleşerek göz bebeklerimde yansırdı. Cennetimin güzelliğini hiçbir şey bozmazdı. Orada dadıların, askerlerin, şerbetçilerin dolaştığını görmek keyfime engel olmazdı. Tersine, bu sade insanlar, bu çoluk çocuk arasında hepsinden daha küçük olan ben, büyük bir mutluluk duyardım. Her şey bana aydınlık, iyi ve sevimli görünüyordu. Çünkü büyük bir yürek temizliğiyle ben, her şeyi kendi çocukluk ülküme bağlıyordum. Ermişlik derecesine ulaşabilmek ve parlak öykülerini anımsadığım büyük azizler ayarında olabilmek için gidip o bahçenin ortasında yaşamaya karar verdikten sonra uyudum. Sabahleyin kararım hala kesindi. Durumu anneme söyledim. Gülmeye başladı. Bir yandan saçlarımı tarayıp bir yandan gülerken sordu. Bitki bahçesinin kuytu bir köşesinde inzivaya çekilme düşüncesini sana kim verdi böyle? Ünlü olmak istiyorum, dedim. Nasıl babamın kartvizitinde tıp akademisi ödülü sahibi, antropoloji derneği sekreteri yazıyorsa, ben de kendiminkine takvimdeki Aziz ve Münzevilerden diye yazdırmak istiyorum. Benim bu yanıtım üzerine saçlarımı taradığı tarak annemin elinden düştü. Eyvahlar olsun Pierre, bu ne delilik, ne büyük günah, ne şanssızmışım. Oğlum daha akıl sahibi olmadan şu yaşta aklını kaybetti. Sonra babama dönerek, ''Duydun ya dostum'' dedi. ''Daha 7 yaşında var yok aklı ünlü olmakta.'' Babam, ''Aldırma karıcığım'' diye yanıt verdi. ''20'sinde ünden bıkacaktır.'' ''Tanrı vere de öyle olsa'' dedi annem. ''Kendini beğenmişlerden hiç hoşlanmam.'' Tanrı'nın takdiri böyleymiş. Babamın dediği çıktı. Kral Iftu gibi ünlü olmadan da pek iyi yaşayıp gidiyordum. Pierre Nozia adının belleklerde yer etmesi için artık en küçük bir arzu bile duymuyordum. Böyle olmakla birlikte insana hüzün veren, kendi haline bırakılmış bu bahçede şimdi, geçmiş günlere ilişkin bir sürü anıyla gezip dolaşırken, bazen içimde anlaşılmaz bir arzu kopar, bilinmedik dostlara bu bahçede bir keşiş gibi yaşama konusunda kurduğum düşü anlatma hevesine kapılırım. Sanki bu çocuk düşü, anlattığım kimsenin düşüncelerine katılarak, onun da dudaklarında tatlı bir gülümseme yaratabilecekmiş gibi. Bilmek istediğim başka bir şey de, 6 yaşımda askerlik yaşamımdan vazgeçmekle gerçekten iyi edip etmediğimdir. Çünkü gerçek şu ki, asker olmak o zamandan sonra bir an olsun aklıma gelmedi. Buna biraz da acınıyorum. silah altında yaşamada bir ağırbaşlılık vardır. Görevinizin çerçevesi açıkça çizilmiş, bunu belirleyen de kendi düşünceniz olmadığı için daha bir açıklıkla çizilmiştir. Davranışlarına kafa yorabilen insan, bir zaman sonra onların pek azının masum olduğunu fark eder. İnsan ya asker ya da papaz olmalı ki, kuşkunun sıkıntısını tatmaktan kurtulsun. Müzevi olma düşüne gelince, yaşamın bütünüyle kötü olduğu duygusuna her kapılmamda, yani hemen hemen her gün bu düşe kendimi yeniden kaptırdım. Fakat her seferinde de doğa ana kulağımdan tuttuğu gibi beni getirip sade insanların ömürlerinin akıp gittiği eğlence içerisine yeniden bıraktı. 2. Le Beau Baba. Henry Heine'ın anılarında gerçeğe uygunluklarıyla göze çarpan, bununla birlikte bir çeşit şiire bürünmüş yanında bulunan portrelere rastlanır. Şairin amcası Simone de Gelder'in portresi bunlardan biridir. Dış görünüşe göre diyor Henry Heine. O hem dünyanın en sade hem de en acayip denilebilecek insanıydı. Küçük, sakin yüzü solgundu ve ağırbaşlı bir ifadesi vardı. Her ne kadar Greklerinki gibi çekme bir buruna sahip idiyse de, onunki Greklerde görülen burundan en az 1/3 oranında daha uzundu. Her zaman modası geçmiş bir giysiyle dolaşır, kısa pantolon, beyaz ipek çorap, tokalı ayakkabı giyer, giysisinin kuyruğu eski moda gereği fazlaca uzun olurdu. Bu ufacık adam sokaklarda küçük adımlarla seke seke yürüdü mü, o kuyruk bir omuzdan ötekine hoplar, türlü oyunlar oynar, efendisini sanki arkasından alaya alırdı. Bu adamcağızın bedeni dünyanın en yüce ruhunu taşıyor, kuyruk sallayan bir kuşu andıran küçük redingotu içinde şövalyelerin sonuncusu yaşıyordu. Fakat bu şövalye öyle gezgin şövalyelerden değildi. Düsseldorf'taki Noh'un Gemisi adlı evinden hiç ayrılmadı. Bu babadan kalma küçük evin adıydı. Kapısında göz alıcı renklerle boyanmış, güzel, oyma bir gemi bulunduğu için böyle deniyordu. O işte bu evde durup dinlenmeden zevk aldığı her çeşit işe, derin bilgi edinme hevesine, kitap toplama merakına, hele siyasal gazetelerle adı sanı bilinmedik dergilere kötü kötü yazılar yazmaya kendini verdi. Zavallı Simone de Gelder'ni yazı yazmaya iten şey halkın iyiliği için didinmeydi. Yazı yazmada çok zorluk çekerdi. Yazmak değil, yalnızca düşünmek bile ona yürek parçalayıcı çabalara mal olurdu. Cizvit okullarında öğrendiği eski, katı bir üslup kullanırdı. İşte diyor Henry Heine, benim bu amcam düşünsel bakımdan yetişmemde en büyük etkiye sahip olan insandır. Ona bu nedenle büyük bir gönül borcum var. Görüş açımız birbirinden ne kadar farklı olursa olsun, onun acınası edebi emelleri bende yazma arzusunun uyanmasına belki de yardım etti. Yaşlı Gelder'in yüzü bana başka bir yüzü anımsatıyor. Ama bu yüz yalnızca benim anılarımda yaşadığı için şimdi size soluk ve çekicilikten uzak görünecek. Doğrusunu söylemek gerekirse ben, gizine yalnızca Heine ile Rembrandt'ın erişebildikleri o inanılmayacak kadar acayip fakat gerçek olan portrelerden birini bile çizemem. Yazık! Portrenin aslı gerçekten güçlü bir sanatçıya layıktı. Evet, düşünceyle ilgili şeyler ve yazma deliliği konusunda çocuk yaşta benim de içimde ilk aşkı uyandıran bir Simone de Gelder'im oldu. Adı Le Beau'ydu. 15 yıldır düşlerimi kağıtlar üzerine karalayıvermeyi ben de galiba ona borçluyum. Bilmem, bundan dolayı ona teşekkür etsem mi? Onun öğrencisine kendisininki kadar saf bir tutku aşıladığı kesin. Katalog yapmak onun aşırı düşkünlüğüydü. Sabah akşam katalog yapardı. Ona hayrandım. Daha 10 yaşımda katalog yapmayı savaş kazanmaktan önemli bulurdum. O günden bugüne yargım bir parça farklılaştı ama gerçekte pek o kadar düşünce değiştirmiş değilim. Le Beau Baba diye çağırdığımız bu kişiyi hala övgüye ve imrenilmeye değer biri olarak düşünürüm. Bu yaşlı dostu anımsadığımda eğer dudağımda bir gülümseme beliriyorsa bu neşe bütünüyle sevgi ve sevecenlik doludur. Le Beau Baba yaşlı bir adam, bense ufak bir çocuktum. Çok iyi anlaşmamız bundan ileri geliyordu. Onun her şeyi bende güven dolu bir merak uyandırırdı. İri yuvarlak burnuna kondurduğu gözlüğü, dolgun pembe yanakları, çiçekli yeleği ve sarkık cepleri kitapla dolup taşan, pamuklu bol hırkasıyla biraz da deliliğe kaçan babacan bir hali vardı. Başına geniş kenarlı, basık bir şapka takar, beyaz saçları, teras parmaklıklarına sarılan hanım eli gibi şapkasının çevresine dolanırdı. Her söylediği bir çocuk masalı gibi yalın, kısa, değişik ve renkliydi. Çocuk yaratılışlıydı. Kendini hiç zorlamadan eğlendirirdi beni. Annemle babamın yakın dostu olduğu ve beni de zeki ve uslu bir çocuk bulduğu için kendisine gidip evinde görmeye özendirirdi beni. Onu evinde farelerden başka ziyaret eden yoktu. Evi eskiydi, yan cephesi bitki bahçesine giden inişli çıkışlı dar bir sokağa bakacak şekilde yapılmıştı. Kanımca o zamanlar Paris'in bütün fabrikatörleriyle fıçıcıları bu sokakta toplanmış bulunuyordu. Sokak öylesine fıçı ve teke kokardı ki yaşadığım sürece o koku burnumdan gitmeyecek. Yaşlı hizmetçi Nano'nun kılavuzluğunda ufak, bakımlı bir bahçeden geçilir, birkaç basamak merdiven çıkılır, dünyanın en şaşırtıcı binasına girilirdi. İnsanı ilkin girişte dizilmiş mumyalar karşılardı. Bunlardan yalnızca biri yaldızlı tabutu içindeydi. Ötekilerin kurumuş bedenlerinde kirli sargılardan başka bir şey kalmamıştı. Hele sargılardan kurtulmuş olan bir tanesi vardı ki, insana mineden gözleriyle bakar, beyaz dişlerini gösterirdi. Korkunçluk bakımından merdivenin de bunlardan geri kalır yanı yoktu. Zincirler, boyuna geçirilen halkalar, koldan kalın zindan anahtarları duvarlarda asılı dururdu. Buva gibi bizim Le Beau Baba da eski bir dar ağacını koleksiyonuna koyacak yapıdaydı. Onda en azından Latude'ün bir Fransız serüvencisi, el merdiveni ve bir düzine işkence armudu. İşkence armudu, ağız tıkacı olarak kullanılan bir işkence aracı bulunuyordu. Evin dört odasının da birbirinden farkı yoktu. Her birinde bir yığın kitap tavanlara kadar yükseliyor, bir kısmında haritalar, madalyalar, zırhlar, bayraklar, rengi atmış bezler, taş ve tahta oyması kırık dökük eski heykel parçacıkları karmakarışık bir halde döşeme üzerinde yatıp duruyordu. Bacağının biri kırık bir masayla eski bir sandık üzerinde dağ gibi yığılı boyalı çiniler vardı. Tavana asılabilecek her şey ağlanası bir durumda tavandan aşağı sarkıyordu. Bu karma karışık müzede nesneler aynı toz tabakası altında birbirleriyle kaynaşıyor, sanki onları saran sayısız örümcek ağlarından başka bir şeyle tutturulmamış gibi görünüyordu. Sanat yapıtlarını kendince korumayı düşünen Le Beau Baba, Nano'nun yerleri süpürmesine izin vermezdi. İşin tuhafı bu karışık eşyanın her birinde ya kederli ya da alaycı bir ifade bulunmasıydı. İnsanın yüzüne hain hain bakarlardı. Ben onlarda kötü ruhların büyülü dünyasını görür gibi olurdum. Le Beau Baba zamanını çoğunlukla ötekiler kadar tıklım tıklım ama onlar kadar tozlu olmayan yatak odasında geçirirdi. Çünkü yaşlı hizmetçi kadına ayrıcalıklı olarak burasını süpürme ve tozunu alma izni vermişti. Ufak mukavva parçalarıyla örtülü uzun bir masa odanın yarısını kaplıyordu. Yaşlı dostum sırtında dallı bir hırka, başında gece takkesiyle masası başında sade bir insanın neşesi ve sevinciyle çalışırdı. Katalog yapardı. Bense gözlerimi alabildiğini açar, nefesimi tutar, onu hayran hayran seyrederdim. Özellikle kitaplar ve madalyalar için katalog hazırlardı. Büyüteçten yararlanarak fişlerini küçük, düzgün ve sık bir yazıyla doldururdu. Bir insanın kendisini bundan daha güzel bir işe verebileceğini düşünemezdim. Aldanmışım. Le Beau Baba'nın kataloğunu basacak bir matbaacı çıktı. O zaman dostumun provaları düzelttiğini gördüm. Kenarlarına gizemli işaretler koyuyordu. O anda yeryüzünde bundan daha güzel bir uğraş olamayacağını anladım. Hayranlıkla ağzım açık kaldı. Yavaş yavaş cüretlendim. Günün birinde benim de böyle düzeltilecek provalarım olması için kendi kendime söz verdim. Dileğim yerine gelmedi. Buna pek üzülmüyorum. Edebiyat alanında yetişmiş bir dostumdan, insanın zamanla her şeyden bıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Hatta prova düzeltmekten bile. Bendeki yeteneğin temellerini yaşlı dostumun attığına hiç kuşku yok. Evindeki eşyanın kimseninkilere benzemeyen manzarasıyla benim çocuk zekamı eski, görülmedik şekillere alıştırdı. Onu geçmişe çevirdi. Ustalık merakını ona ilk aşılayan o oldu. Üzüntüsüz, huzur içinde yapılan zahmetli bir düşünsel çalışma örneğini gözlerimin önüne sererek, çocuk yaşımdan itibaren çalışmak ve öğrenmek isteğini aşıladı bana. Özel yaşamımda çok okuyan bir insan ve eski metinlerin gayretli bir açıklayıcısı oldumsa, asla yayınlanmayacak yazılar yazmaya kalkıştımsa, bunların hepsi sonuçta onun sayesinde olmuştur. Bu sevimli, benzersiz yaşlı öldüğü zaman 10 yaşımdaydım. Tahmin edeceğiniz gibi kataloğu prova aşamasından ileri gitmemişti. Hiçbir zaman basılmadı. Nanu, mumyaları ve geri kalan her şeyi eskicilere sattı. Bu anılarımın üzerinden bugün çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Geçen hafta Dugu konağında yurttaş Paluva'nın oyduğu o küçük bastilerden birinin sergilendiğini gördüm. Paluva bunları 1789'da yıkılan Bastil Kalesi'nin taşlarını işleyerek yapıyor. Belediyelere ve yurttaşlara ücret karşılığında sunuyordu. Eser bulunmaz bir şey değildi. Kullanımı da zordu. Bununla birlikte güdüsel bir merakla alıp inceledim. Kulelerden birinin altında yarı silinmiş durumda. Bay Le Bow'un koleksiyonundan yazısını okuyunca heyecan duydum. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 48.